Ayrım 4.
Kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Dipnot Cuma Suresi 5. Ayetinde de Tevrat'ın hükümleri uyarınca hareket etmeyenler kitap taşıyan eşeğe benzetilmektedirler. Bu ayetten de onların eşeğe ve maymuna benzetilmelerinin bir kınama, manevi durumlarını tasvir amacını taşıdığı anlaşılır. Maide suresinin 60. ayetinde de belirtildiği gibi Yahudi kabilelerinden bir grup dejenere edilip hınzır ve maymun şeklinde konulmuşlardır. Bir insanın şeklinin değiştirilip bir hayvan şekline sokulmasına mes denir. Eski milletlerde mes olurdu. Bu bozulan insanlara Allah tarafından verilen bir cezaydı. Ancak bunun gerçekten insanın maymun kılığına sokulması mı yoksa ahlaken bozulup maymun gibi taklitçilik ve açgözlülük durumuna düşürülmesi mi olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Eğer ayet ahlaki bir dejenerasyona, bozulmaya işaretse bu her zaman ve her millette olur. İnsanlar nefislerinin zebunu oldukları zaman şeklen değil, fakat sireten yani huy itibariyle herhangi bir hayvanın huyuna girmiş olurlar. Bunlar şeklen insan görünseler de manada hayvan derecesindedirler. Eğer ayet şekli bir değişme bildiriyorsa o takdirde bazı hayvanlar bozula bozula maymun kılığına dönmüşler demektir. Hasılı eski milletlerde bulunduğu hakkında rivayetler gelen bu şekli mes olayı bu ümmetten kaldırılmıştır. Yalnız insan ahlakını korumalıdır ki insan ahlak ve sıfatından çıkıp herhangi bir hayvanın huy ve sıfatına bürünmesin, nefsinin tutsağı olmasın. Cumartesi avlanma yasağını dinlemeyen bu Yahudi kenti sakinlerinin maymun kılığına sokulduklarını anlatan bu fıkra bugünkü Kitab-ı Mukaddes'te yoktur. Fakat bunun Hazreti Peygamber devrindeki Kitab-ı Mukaddes nüshalarında bulunduğu ve Yahudiler arasında anlatıldığı muhakkaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu Bakara suresinin 65. Nisa suresinin 47. Maide suresinin 60. ayetlerinde ve Araf 166'da olmak üzere birkaç yerde anlatmaktadır. Şimdi Kur'an'ın çeşitli vesilelerle ve muhtelif zamanlarda anlattığı bu olay eğer Yahudiler tarafından bilinmeseydi, Yahudilerin Tevrat'ta böyle bir şey yoktur diye itiraz etmeleri gerekirdi. Oysa böyle bir itiraza ne Kur'an-ı Kerim'de ne de tarih kitaplarında işaret vardır. Demek ki Kur'an'ın İsrailoğulları hakkında anlattığı bütün olaylar gibi bu olay da Yahudiler arasında anlatılıyordu. Kur'an Yahudilerin bildikleri bir şeyi kendilerine hatırlatılarak onları Allah'ın buyrukları dışına çıkmaya karşı uyarmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de mecazi anlatımlar yoktur. Kur'an'ın ruhunu iyi bilenler onun anlatımlarındaki incelikleri ve amacı anlarlar. Nisa suresinin 47. ayetinde Yahudilere hitaben, "Ey kitap verilenler, biz bazı yüzleri tamsedip arkalarına döndürmeden ya da cumartesi adamlarını lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a inanın. Allah'ın buyruğu yapılır." denilmektedir. Tams, bir şeyin izini silmek, gidermek anlamına gelir. Yüzlerin tamsedilmesi, kılığından çıkıp yüzlenecek hallerinin kalmaması demektir. Müfessirlerden bir kısmı bu kelimeyle Yahudilerin yüzlerinin meshedilip deve tabanı, hayvan tırnağı şekline ya da maymun suratına sokulacağını anlamışlardır. Kanaatimize göre bu ifade inanmayan Yahudilerin bir gün yurtlarını, evlerini, barklarını bırakıp giderken üzüntüden yüzlerinin perişan olacağına, hasretle gözlerinin arkada kalacağına, dönüp dönüp geride bıraktıkları yurtlarına bakacaklarına işarettir. Razi de bu noktaya işaret ederek Abdurrahman İbn Zeyd'in şu tefsirini yazmıştır. Bu tehdit Yahudilerin başına gelmiştir. Kurayza ve Nadir oğulları yurtlarından sürülüp Şam toprağından Eriha ve Ezraat'a giderlerken Allah yüzlerini arkaya döndürmüş, yurtlarına baka kalmışlardır. Mefatihul Gayb 3 Taksim 341. İşte Kur'an'ın edebi inceliğini anlamayan bazı haşviler bu tür ifadelerden mutlaka insanın hayvan biçimine sokulmuş olduğunu sanmışlardır. Aslında Kur'an görünürde değil fakat manada olan dejenerasyonu kastetmektedir. Sonra maymunun insan olduğunu kabul edenler acaba neden insanın da maymun olabileceğini kabul etmiyorlar? Biri evrimse öteki dejenerasyondur ama dediğimiz gibi kesin kanımıza göre Kur'an'ın kastı görünmeyen manevi ahlaki dejenerasyondur. sıçanlara dönüştürme hakkındaki rivayet. Dursun 167. sayfada da Muhammed'in bugünkü sıçanların İsrailoğullarının hayvana dönüştürülmüş kesimi olduğuna inandığını iddia etmektedir. Şöyle diyor. Muhammed şöyle der. İsrailoğullarından bir topluluk yitiktir. Ne yaptıkları, başlarına ne geldiği de bilinmiyor. Ben bunların kesinlikle sıçanlara dönüştürüldükleri görüşündeyim. Bakıp görmez misin ki sıçanların önüne deve sütü konulduğunda hiç içmezlerdi, koyun sütü konulduğunda içerler. Bakınız Müslim Es-Sahih Kitab-ı Züyü Taksim 61-62 hadis no 2997. Demek ki Muhammed'e göre bugün görülen sıçanlar İsrailoğullarından hayvana dönüştürülenlerdi. Hadisin aslına baktık ve şöyle olduğunu gördük. Hadesne İshak ibn-i İbrahim'e ve Muhammed ibn Musenne Anezi'yü ve Muhammed ibn Abdillahi Rize'yü cemiyan anı-sekkafi. Vallaf Suli İbnel Musenne Heddesene Abdülvehebbi Heddesene Galidun An Muhammed İbni Sirine An Ebi Hureyrete Kale Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Fukudet Ummetun Min Beni İsraillelle Yudremen Fealet Vale Urahe İllel Feara Ele Terevnehe İze Vudia Lehe El Benul İbili Lem Teşrabhu Ve İze Vudia Lehe El Beneşe Şeridet Hu kale Ebu Hureyrete feheddestu hezel hediseke ben fekale entsemi ite hu min Resulullah kutle neam kale rezekile mirara kultu eak rehatul tavrate kale ise kufi rivadeti le redineme fealet. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre'dir. Bu zatın olayları nasıl karıştırdığı önce peygamberden bir hadis rivayet edip sonra onun tamamen tersi bir hadis rivayet ettiği, bu durum kendisine hatırlatıldığında önceki rivayetini inkar ettiği, rivayet ettim ama şimdi vazgeçtim dediği, önceki bölümlerimizde anlatılmıştı. Bunun rivayeti başka rivayetlerle desteklenmedikçe kanaatimizce kuşkuludur. Bundan dolayı Hazreti Ömer onu hadis rivayet etmekten men etmiştir. Hatta Osman devrinde meydanı boş bulup çok hadis rivayet etmeye başlayan bu zata sen Ömer zamanında da böyle hadis rivayet eder miydin diye sormuşlar. Hiç bunu yapabilir miydim? Yapsaydım Ömer beni kamçılatırdı demiştir. Dursun'un iddiasına kaynak yaptığı rivayet işte peygamberin sadece son 3 yılında gelip Müslüman olmuş Yemenli Ebu Hüreyye'den gelen kişi vahit haberidir. Nitekim bu rivayeti yayan İsrailoğlu kökenli Kab Ebu Hüreyye'ye gerçekten sen bunu Allah elçisinden işittin mi diye hayretini belirtmiştir. Turan Dursun aktardığı her haberi işine geldiği gibi tarif etme adetindedir. Burada da öyle yapmış peygamberin zan bildiren ifadesini kesinlikle biçimine sokmuştur. Ve la eraha illa li fere'nin anlamı ben sanıyorum ki fareler onlardır. Biraz önce vurguladığımız gibi peygamberin böyle bir şey söylemesi olası değildir. Çünkü Kur'an kitap ehlinin tevhide bağlı bir millet olarak her zamanki uluslara üstün kılındıklarını, kitaba varis olan o millet içinde yanlış davranan çoğunluk yanında hakka bağlı kalan ve hakla adalet yapan bir toplulukta bulunduğunu bildirmekte. Ve Allah'a, ahirete inanıp Allah'a ibadet eten, iyi işler yapan, hayır işlerine koşan kitap ehlinin ödüllendirileceklerini, yaptıkları hiçbir iyiliğin zayi edilmeyeceğini vurgulamaktadır. Bakınız Araf 159-181, Âl-i İmran 113-115, Bakara 62, Maide 69 vesaire. Hem Kur'an onlardan böyle övgüyle söz edecek hem de onun tebliğcisi onların fare olduğunu, mevcut farelerin İsrailoğullarından olduğunu söyleyecek. Bu makul mü? Aynı zamanda bir dahi olan peygamber insanların fare olmayacağını bilmez mi? Tutalım ki sadece Ebu Hüreyre'nin aktardığı bu haber doğrudur ve peygamber bu sözü söylemiştir. Bu söz peygamberin vahiy veya ilhama dayanarak söylediği bir söz değildir. Ve la eraha illa, ben sanıyorum ki cümlesi bu düşüncenin kendi sanısı olduğunu belirtir. O da çevresinden duyduğu bir sözü nakletmiştir. Bunun dini bir yanı yoktur. Onun kendi ilhamına dayalı sözlerinde yanılma olmaz ama başkalarından duyup naklettiği sözler kaynağın doğruluk ve yanlışlığına bağlıdır. Söz gerçekten doğruysa doğrudur fakat bir efsane ise efsanedir. Peygamber de herhangi bir sohbet esnasında belki de şaka için duyduğu bir haber anlatmıştır. Sonra kendi sanısını da belirtmiştir. Mutlaka bu böyledir demiyor. Ben öyle sanıyorum diyor. Kendi düşüncesine dayalı bazı sanılarında yanıldığı Kur'an'la ve kesin haberlerle sabittir. Bunu daha önce açıklamıştık. Şimdi onun ben öyle sanıyorum demesi olayın gerçekten öyle olmasını gerektirmez. Nasıl ki hurmayı tozlandırmamanın daha iyi olacağını sanmıştı ama sonradan bu sanısında yanıldığını kendisi de kabul etmiş ve bu hususu da vurgulayarak belirtmiştir. Turan Dursun bu Türk tek kişi haberlerine dayanarak Hazreti Peygamber'le alay etmektedir. Oysa bu tür haberlerin derlenmesi peygamberden tam bir asır sonra başlamış, büyük derleyiciler ise 3. asırda yetişmişlerdir. Mesela Buhari H210 tarihinde doğmuştur. Bir konuşmacının veya camideki vaizin sözlerini dinleyenlerin sonradan o sözleri başkalarına aktardıklarını düşünelim. Herkes kendi anlayış düzeyine göre anladığı biçimiyle anlatır. Aradan geçen zamanla sözler kısmen unutulup başka biçimde hatırlandığı gibi anlayış farkı da sözlerin aslından az veya çok farklı olmasına neden olur. Hatta hatibin hiç söylemediği, kastetmediği sözler yayılmaya başlar. Bir öğretmeni dinleyen öğrenciler de eğer not tutmamışlarsa onun sözlerini başka başka anlatırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerini yazdırmamış hatta yazılmasını yasaklamıştır. Çünkü o bunları Kur'an gibi dinin temeli görmüyordu. Öyle görseydi Kur'an'ı yazdırdığı gibi kendi sözlerini de yazdırırdı. İş böyleyken peygamberden 2-3 yüzyıl sonra derlenmiş olan ve o zamana dek ağızdan ağza aktarılan sözleri biz nasıl %100 peygamberin sözleri olarak kabul ederiz? Bunlar vahid haberdir. Aktarımı doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Aktaran doğru da aktarmış olabilir, yanlış da anlamış veya öyle aktarmış olabilir. Zaten hadis anlatanlar şöyle bir ibare kullanırlar. Sadaka Resulallah fîmâ kal evkemâ kal. Yani Allah'ın elçisi söylediği sözü doğru söyledi ya da buna benzer söyledi demektir. Bunun amacı bu sözün mutlaka peygamberin söylediğinin aynı olmayabileceğini belirtmektedir. Yalana, yanlışa hiçbir ihtimali olmayan sözler tevatür derecesine ulaşmış hadislerdir ki bunlar çok azdır. Elbette peygamberden aktarılan vahid haberlerinin de değeri vardır ama bunların doğruluğu için iki kriter olmalıdır. Biri rivayetin zincirinin doğru, sağlam olması, diğeri de metninin Kur'an'a ve peygamberin genel düşünce yapısına, dünya görüşüne uygun olmasıdır. Kur'an geleceği Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini vurguladığına göre Hazreti Peygamber'in ümmeti içinde zinayı, şarabı, ipek giymeyi ve çalgı çalıp eğlenmeyi helal sayanların domuzlara dönüştürüleceğini söylemiş olmasına nasıl ihtimal verilir? Kendisi bizzat nikahta def çalmayı öğütlemiştir. Nikahla zinayı birbirinden ayıran nikahta def çalınmasıdır. Tirmizi nikah 6, Nesai nikah 72, İbn-i Mace nikah 20. 37. Hazreti Muhammed çok merhametli, zarif ve yüksek ahlak sahibiydi. Turan Dursun kitabının 48-60. Sayfalarında bazı rivayetlere dayanarak İslam'ın şiddeti öğütlediğini anlatmakta ve Hazreti Muhammed'i de suikastlar yaptıran, el ve ayakları tersinden kestirip gözleri oyduran bir şiddet uygulayıcısı olarak tanımlamaktadır. Dayandığı rivayet birçok hadis kitabında yer alan vahid, tek kişi haberidir. Olay öğrenilir. Medine'ye, peygambere haber verilir. Peygamber öfkelenmiştir. Adamların yakalanmaları için buyruk verir. Hepsini yakalattırır. Suçluları Hazreti Muhammed'in huzuruna getirirler. Peygamberin kararı kesindir. Elleri, ayakları çapraz olarak kesilsin. Gözleri oyulup çıkarılsın. Emir uygulanır. Suçluların elleri, ayakları çapraz olarak kesilir, gözleri oyulur. Medine dışında güneşin altında ateş gibi yandığı için Harre adı verilen yere götürülürler. Suçlular su isterler, su verilmez. Taşları kemirirler, ağızlarıyla dişleriyle toprağa kazarlar. Ölünceye kadar öyle bırakılırlar. Buhari, Zekat Taksim 68, Cihat Taksim 52, Tecrit Taksim Vüdu, Hadis 172, Müslim, Kesame Taksim 9-14, Hadis 1671, Ebu Davud Hudud 3, Hadis 4364, 4371, Tirmizi, Ebbabut, Tahare, Taksim 55, Hadis 72, 73, Nesai, Tahrimuddem, Taksim 7, İbn Mace, Hudut 20, Hadis 2578, 2579. Buhari bu hadise 7 yerde ve 9 yolla, Ebu Davud bir yerde 5 yolla, Nesai bir yerde 4 yola gönderme yapmıştır. Nedir suçları bu adamların ve öncelikle kimdir bunlar? Okul veya Ureyne kabilelerindendirler. Peygamber'e gelmiş Müslüman olduklarını bildirmişlerdir. Renkleri sarıdır, hastadırlar. Peygamber önce bütün sevecenliğiyle deve sütü ve deve sidiği içirerek onları iyileştirir. Havadar bir yere gitmek isterler. Peygamber bir deve sürüsü verir ve yanlarına bir çoban katar. Herifler çobanı öldürür ve peygamberin deve sürüsünü alır götürürler. Peygamber işkenceye karşı olduğu halde bu olayda nasıl olmuştur da işkenceyle öldürülmelerini emretmiştir? Bu soru hadis kaynaklarında tartışılır. Kimileri peygamberin bu infazı işkenceyi yasaklamadan önce uygulattığını öne sürerler. Kimisi uygulamanın bir kısas olduğunu belirtir. Çünkü suçlular da peygamberin çobanına aynı işkenceyi yapmışlardır. Hakim görüşse peygamberin Maide suresinin 33. ayetini yerine getirdiği, yani Allah'ın buyruğuna göre hüküm verdiği yönündedir. Esasen bu rivayet Maide suresinin 33. ayetine iniş sebebi olarak düzenlenmiştir. Her ayete bir iniş sebebi bulma çabasında olanlar bu senaryoyu da bu ayet için hazırlamışlardır. Ama gerçekte ayetin bu rivayetle hiçbir ilgisi yoktur. O ayette Allah'a ve elçisine karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya birer el ve ayaklarının çapraz kesilmesi ya da sürgün edilmeleri şeklinde cezalandırılacakları belirtilmektedir. Bu ayet Yahudilerle ilgili olarak inen ayetler arasında yer almaktadır. Maide suresinin 12. ayetinden itibaren Hicaz bölgesinde ve özellikle Medine'de oturan Yahudilerin peygambere ve İslam'a karşı olumsuz davranışlarına işaret edilmekte, kendi peygamberlerine karşı da kötülük yaptıkları anlatılmakta, Musa'nın sözünü dinlemedikleri, onu kritik zamanlarda yalnız bıraktıkları, ayrıca yeryüzünde bozgunculuk yapıp cana kıydıkları, bu yüzden İsrailoğullarına bir cana kıyanın bütün toplumun canına kıymış sayılacağı yasasının konduğu belirtilmektedir. Bütün bunlar asıl konuya giriştir. O da kendi peygamberlerine karşı gelmiş, toplumlarına zarar vermiş, bozgunculuk yapmış bu insanların Hazreti Muhammed'e ve onun oluşturduğu İslam toplumuna karşı da bozgunculuk yapmaya çalışmalarıdır. Nitekim Medine'de oturmakta olan Nadir oğulları peygambere suikast düzenlemişler, bundan dolayı kuşatılıp sürgün edilmişlerdir. Kaynuka oğulları ahitlerini bozmuşlar, onlar da sürgün edilmişlerdir. Bunların yaptığından ders almayan Kurayza oğulları bunların yaptığından çok daha kötüsünü yapacak, Hendek Savaşı'nda İslam toplumunu tamamen imha etmek üzere gelen 10 bin kişilik Kureyş ve diğer Arap kabileleri ordusuyla birlik olacak, Müslümanlarla birlikte Medine'yi dış düşmana karşı savunmaya söz vermiş olan bu Yahudi kabilesi, peygamberle ittifaklarını bozacak, en kritik dönemde Müslümanları tamamen imhaya kararlı düşman ordusuyla birleşerek Allah'a ve Resulüne karşı savaş durumuna gireceklerdir. İşte bu ayette Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların şiddetle cezalandırılacakları, ya öldürülecekleri ya asılacakları veya birer el ve ayaklarının çapraz kesileceği yahut da sürgün edilecekleri belirtilmiştir. Henüz Ahzab olayı vuku bulmadan önce inmiş olan bu ayetler İslam toplumunun güvenliğine zarar vermeye çalışanları uyarmaktadır. Bu ayetlerin Bahreyn'den gelen yoksul insanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten birkaç ayet sonra gelen 41. ayet bunun tamamen Yahudilerle ilgili olduğunu göstermektedir. Ey elçi! Ağızlarıyla inandık dedikleri halde kalpleri inanmamış olanlar arasında küfürde yarış edenler seni üzmesin. Yahudiler arasında da yalana kulak veren, sana gelmemiş olan bir kavme kulak verenler vardır. Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırırlar. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Daha sonra Yahudilerin çeşitli olumsuz tutumları sergilenmektedir. Şimdi bu bağlam içine getirip yoksul üreynileri yerleştirmek ve sadece bu ayeti onlarla ilgili görmek elbette doğru değildir. Zaten metni Kur'an'a ters olan bu rivayetin sözleri de çelişkilerle doludur. Zira bir rivayette gelen bu topluluğun Ukul'den, başka bir rivayette Ureyne'den, Ebu Hüreyre rivayetinde ise Fezare'den oldukları söylenir. Bir rivayette peygamber bunların gözlerini oydurmuş, diğer rivayette oydurmamıştır. İbn Kesir, Tefsir 2 Taksim 48-50. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisinin günahları ne olursa olsun bir cemaatin ellerini, ayaklarını çapraz kestirip gözlerini oydurarak acılar içinde ölüme terk edeceğini sağduyu kabul etmez. Kaldı ki bu uygulama Maide suresinin 33. ayetine de terstir. Çünkü ayette Allah'a ve elçisine karşı savaşanların ya öldürülecekleri, ya asılacakları, ya birer el ve ayaklarının tersinden kesileceği veya sürgün edilecekleri belirtiliyor. Yani bu cezalardan birinin uygulanacağı bildiriliyor. Bu cezanın uygulanması için bu kimselerin Allah'a ve elçisine karşı savaşmaları gerekir. Bu olayda böyle bir şey olmamıştır. Sadece bir hırsızlık, soygun olayıdır. Ayette muzari geniş zaman kipi kullanılmıştır. Bunun motamot anlamı şöyledir. Onlar ki Allah ve elçisiyle savaşırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onların cezasıdır. Bu ifade sözü edilen kişilerin eylemlerinin olup bittiğini değil sürdüğünü gösterir. Yani bu kişiler çobanı öldürüp develeri götürmekle iş bitmiş geride kalmış değildir. Allah ve elçisiyle savaşlarını, yeryüzünde bozgunculuklarını devam ettirmektedirler. Demek ki ayetin kastı develere götürmüş olan yoksul Ureyniler ya da Ukullüler ya da Fezariler değildir. Çünkü onların eylemi bir defa olup bitmiş, artık geride kalmıştır. Zaten öyle cılız ve yoksul birkaç kişinin sarsılmaz orduya sahip güçlü bir devlete karşı savaşa girmesi ve bunu da sürdürmesi söz konusu olamaz. Eğer ayet o yoksul kişileri kastetmiş olsaydı, yüklemlerin mazi kipinde olması gerekirdi. Yani onlar ki Allah ve elçisiyle savaştılar ve yeryüzünde bozgunculuk yaptılar. İşte onların cezasıdır.